Saat 14, ben hala Hüseyin'im. Restart'ın 5. bölümüne hoş geldiniz. 4. bölümde bir soru sorulmuştu ve İyi Geceler İran programının izleyicilerinden birkaç kişi dışında, ki onların da sadece %15'i ila 20'si doğru cevap verebildi. Başka kimse doğru cevabı veremedi. Bu programı dinleyenler için söyleyeyim, burada bir soru sorulursa, ki burada Restart programında 100 tane soru soracağım, bu 100 soru hayatınızı değiştirecek. Ve eğer bu soruların cevabını bildiğini sanan biri varsa, Facebook ve Telegram'a gelip iddiasını ortaya koyabilir. Herhangi bir haham, herhangi bir papaz, herhangi bir din adamı, herhangi bir molla, ister Sünni, ister Şii, ister Budist, ister ateist olun, kim bu 100 soruyu anladığını düşünüyorsa, Allah adına hizmetlerindeyiz. Şimdi bazıları demiş ki, bunu bugün Firavun programında, bugün yayınlanan ve bir iki güne Telegram'a koyacağım, biz de birer aptalız adlı programda da belirttim. Dedim ki, kadınlar sadece organize dinlerde asla yüksek bir dini rütbeye ulaşamazlar. İstisna ise tasavvuftur, yani mistisizmde, irfanda ya da bir sufi olarak. Kadınlar on binlerce yıldır mistik mertebelere ulaşmış ve sufi olmuşlardır. Baba Tahir'in o kadar sade bir şekilde söylediği gibi, ne mutlu onlara ki daima namazdadırlar. Yani kadınlar hasta olsalar da, regl olsalar da dua halindedirler. Bunun sizin kıldığınız o ritüel namazla hiçbir alakası yoktur. Sizin şeriatınızda hanımlar hasta olduğunuzda namaz kılamazsınız. Ama manevi yolda, tasavvufta ve irfanda nereye giderseniz gidin, hamama bile girseniz mistisizm halindesinizdir. Ne yaparsanız yapın irfan halindesinizdir. Ve şimdi eğer gerçekten bir şeyler bildiğini düşünen varsa bilgisini benimle ve bu programın diğer dinleyicileriyle paylaşabilir. Gelsinler ve Facebook'ta iddialarını belirtsinler. Big Bang gerçekleştiğinde, Big Bang aslında Cebrail'dir. Sorumuz şuydu, Muhammed Cebrail'i görmeden önce dini neydi, ne yapmıştı, hangi eylemde bulunmuştu, nereye gitmişti, neyi idrak etmişti de Cebrail ona ifşa oldu. Yerleşik dinler, yani İslam, Şii ve Sünni ve İslam'ın çeşitli mezhepleri, hepsi sadece Cebrail'den sonraki dönemden bahseder. Yani Muhammed'in oruç tutun, zekat verin, sadaka verin, şunu yapın, bunu yapın dediği İslam dininden bahsederler. Biz onlara bir soru sorduk. Cebrail gelmeden önce Muhammed ne yapmıştı? İsa ne yapmıştı? Musa ne yapmıştı? Ve bunun cevabı sadece ariflerde, mistiklerde ve tasavvufta yatar. Bu, Sufi'yi İslam'a yapıştırmanız gerektiği anlamına gelmez. Sufi 108 bin yıldır vardır ve bu tasavvuf farklı ölçütlere göre değişiklik gösterir. Yani 100 tane önemli soru sorulacak. Anladığını düşünen herkesin hizmetindeyiz ve sorumuzu bir kez daha çok net bir şekilde açıklayacağız. 2 haftadır kimse cevap veremedi ve benim bu sorunun cevabını vermem için sanırım konunun tam sonucunu 1 veya 2 program sonra kavrayacaksınız. Sevgili dinleyici, soruyu daha iyi anlamamız için çok basit bir noktaya bakalım. İsa'ya bakıyoruz. İsa'nın kimin çocuğu olduğunu görüyoruz. Meryem'in çocuğu olduğunu görüyoruz. Meryem kim? İmran'ın kızı. İmran kim? Bir peygamber olduğunu söylüyorlar. Hüseyin'in sorusu çok açık ve net. İsa beşikte konuştu ve biz İsa'ya bağlıyız. Tamam, bunu kabul ediyoruz. İsa, İmran soyundan gelen bir çocuk, yani çok dindar ve iyi bir kız olduğu söylenen Meryem adında bir kızdan doğma. Tamam, güzel, kabul ediyoruz. Soru şu, neden zaten bir dini olan İsa, yani ebeveynlerinin bir dini var, onlar peygamber, peygamber ailesinden geliyor, neden 29 yaşında vaftizci Yahya'ya gidiyor? Bu, İsa'nın orada dinini değiştirdiği anlamına mı geliyor? Vaftiz ne demektir? Gidip tekrar, merhaba efendim, ben iman etmeye geldim demeniz demektir. Kime iman etmeye geliyor? Bütün Hristiyanlar bunu söyler. Bütün Hristiyanlar İsa'nın Yahya'ya iman etmeye geldiğini söyler. Yahya onu vaftiz etti. Demek ki Hristiyanlıktan önce vaftiz vardı. Sevgili dinleyici, annesi Meryem tarihin en büyük kadınlarından biridir ve tasavvufla bağlantısı, yani bir sufi olduğu bilinir. Meryem'in babası İmran'dır. Eski Ahit'i okuyun, Yeni'yi de okuyun. Eğer dini zaten doğru idiyse, eğer açık bir dini vardıysa, nasıl oldu da başka bir dine girdi? Neden Yahya'ya gidiyor? Böyle bakıldığında İsa'nın tarihinde üç dinin var olduğunu görürüz. Bir, İsa'nın annesinin dini, İmran'ın dini. İki, İsa'nın kendi dini, ki bu ya İmran'ın diniydi ya da başka bir şey. Her halükarda Hristiyanların bu beşikte konuşan kişi hakkında 30 yaşına gelene kadar hiçbir bilgisi yoktur. Mistiklerde bu bilgi vardır, Hristiyanlarda yoktur. Mollaların Muhammed'in peygamberliğinden öncesi hakkında kesinlikle hiçbir bilgisi yoktur. Not, yani İsa'nın annesinin dini bir dindir. İsa'yı çarmıha geren hahamların dini başka bir dindir. Bu demektir ki hükümetin, devletin ve halkın bir dini vardı. Bu da hahamların diniydi. Ve hahamlar, biz Musa'nın dinine tabiiz diyorlardı. Garip değil mi? İsa'nın annesi, biz İmran'ın dinine tabiiz derdi ve Yahya tamamen başka bir şey yapıyordu. Toplamda sadece yaklaşık 500 kişi Yahya'dan haberdardı ve İsa vaftiz olmak için Yahya'ya gidiyor. İsa'ya Yahya'ya gitmesini kim söylüyor? İsa neden Yahya'ya gitmek zorunda? 27 yaşında Yahya'yı bir yerde gördükten sonra 2-3 yılını bir şeyler yaparak geçiriyor ve bu onu 30 yaşında ben Allah'tanım demeye götürüyor. Musa'ya geçiyoruz. Musa'yı da aynı şekilde görüyoruz. Musa kim? Annesinin bir dini vardı ve bebek doğup Nil'e atıldığında Asiye, Firavun'un karısı, çocuğu alır. Bütün Müslümanlar buna inanır, Hristiyanlar da öyle, Asiye'nin önemli bir kadın olduğuna. Peki Asiye'nin dini neydi? Bu başka bir soru. Asiye Musa'yı kurtarır ve Musa ismini Asiye seçer. Musa'nın ismini annesi seçmemiştir sevgili dinleyici. Musa, Moşe. Sudan alınan demektir. Asiye, bu bebeği sudan aldım demiş ve böylece adı Musa olmuştur. Peki Asiye'nin dini neydi? Musa'nın kendisi hangi dini takip ediyordu? Sonra görüyoruz ki 38 yaşında Müslümanların Kur'an'ından tam ayeti okuyorum. Musa ağladı, bir adam öldürdü diyor. O bir katil. O aynı zamanda katil olup yine de peygamber olan ilk peygamberlerdendir. Çok ilginç. Diyor ki Musa bir adam öldürdü, sonra Allah'a döndü ve dedi ki bizi dosdoğru yola ilet. İhdinas sıratal müstakim. Bu Musa'nın dosdoğru yolda olmadığını gösterir. Sevgili dinleyici, soru çok basit. Demek ki Musa'nın bir dini vardı ama neydi? Annesinin dini miydi? Yoksa Asiye'nin dini mi? Eğer Asiye'nin bir dini vardıysa neden bu çocuğu dindar yetiştirmedi? Ben sizinle konuştuğumda sizin kendi sahih kitaplarınızdan konuşuyorum. Öyle falan filan şunu dedi diye konuşmuyorum. Sizin kitabınızın tam ortasından konuşuyorum ki benden kaçamayasınız. İbrahim'in dininden miydi? 39 ya da 40 yaşında bizi dosdoğru yola ilet diyor. Bu Müslüman Kur'an'ından bir ayet. Beni doğru yola ilet. Bu ayetin ardından iki kızın kuyudan su çektiği hikaye gelir ve Musa onlara yardıma gider. Bu iki kız, Musa sana önemli bir haberimiz var derler. Musa sorar, ne haberi? Derler ki, Musa senin babanın, annenin, kabilenin ve tüm halkın dini değersiz ve beyhudedir. Sana önemli bir haber verelim mi? Musa lütfen der, bu ayet Kur'an'dandır. Derler ki babamız salihlerdendir. O sufi mistiklerinden biridir. Müslümanlar bunun Madyan, yani Medyen şehrindeki şu ayb olduğunu söyler. Tevrat'ta Medyen der. Bu demektir ki Musa 39 yaşında ilk kez şu ayb adında bir kişiye yönlendirilir. 7 yıl şu ayba çobanlık ve ırgatlık yaptıktan, onun rehberliği altında piştikten sonra bir şeye nail olur ardından Saffura, Şuayb'ın kızı, onunla evlenir ve sonra bir gece Saffura hamileyken, onların tarihinden, onların dinlerinden konuşuyorum. Saffura hamiledir ve babası Şuayb gelir ve der ki, Musa, kızımı ve çocuğunu al ve burayı terk et. Musa der ki, 2-3 gün içinde doğum yapacak, 3-4 gün sonra gitsek olmaz mı? Şuayb der ki, hayır, emir şudur ki şimdi gitmelisiniz. Ve hepinizin bildiği gibi Musa karısı Safura ile çocuk rahminde hava soğuk, kadın çığlıklar atıyor ve Musa onları ısıtmak için bir ateş bulmak zorunda kalır. Uzaktan bir ateş görür ve ona doğru gider. Ateş ona der ki, ben senin Rabbinim. Ve Musa der ki, sen bir ateş benim Rabbim misin? O da, evet ben senin Rabbinim der. O sorar, peki ben kimim? Ateş der ki, sen bir peygamber oldun. Sizce şu ay bile geçirdiği o 7 yıl boyunca bu makama erişmek için bir şeyler yapmış olması gerekmez mi? Şuayb kimdi? O döneme bakarsanız hükümetin ve halkın dini İbrahim'e yönelmişti. Saçma sapan bir İbrahimi dinleri vardı. Dinlerinin ne olduğu bambaşka bir tartışma konusu. Asiye dinini gizli tuttu. Kutsal kitapların kendisinde yazar Asiye'nin dinini sakladı. Nereli olduğunu söylemezdi çünkü o bir sufiydi. Anlıyor musunuz? Emirleri nereden aldığını söyleyemezdi ve bu sebeple Asiye dinini Firavun'dan sakladı. Eğer Firavun onun dinini bilseydi, Musa'yı kurtarmasına izin vermezdi. Sonra 40 yaşında Musa nihayet bir Şuayb bulur. 72 millet savaşını bir bahane bil. Çünkü onlar hakikati görmediler. Masal yolunu tuttular. Musa 72 milleti bir anda terk eder ve 73. yola sarılır. Yani Şuayb adında bir insana. Burada yine bir soru var. Çok önemli bir soru. Neden Şuayb'a gitmek zorunda? Şuayb kim? Neden bir sufiye gitmek zorunda? Neden tasavvuf? İbrahim'in dinine sahip değil miydi? Bu Müslüman, Hristiyan, Budist, Yahudi olan bir insan gibidir. Hepsinin bir dini vardır. Sonra düşünün ki bir kişi annesinin ve babasının tüm dinlerini alıp tuvalete atıyor ve sifonu çekiyor. Bu bir Kur'an ayetine göre belgelenmiştir. Size bunu Kur'an'dan söylüyorum. İbrahim'in yaptığı ilk şey anne babasına, sizin dininizden iğreniyorum demesidir. İğrenmek bir hakarettir, değil mi? Yani sizin uyguladığınız bu din, ben Müslümanım, ben Yahudiyim, ben Budistim, ben Hristiyanım, ben Zerdüştüm, hepsi bir şaka, gizli bir sır. Mevlana ve Da Vinci'nin şifrelerinin kilidini açtığı bir sır. Mevlana, Attar, Sadi, 500 kişi, tek bir kişinin gözünden, dudağından, ağzından ve kulağından konuşuyor. 7. yüzyılda birkaç büyük mistik vardı ve Mevlana da onların arasında bir sufidir. Biz Attar ve Senai'nin izinden geldik der. Bu da Attar ve Senai'nin de sufi olduğunu gösterir. Da Vinci şifresi ve Mevlana Celaleddin Belhi Rumi dünyayı yerle bir edecek. Mevlana resmen diğer 72 dini sorguluyor, bir şiir seçtik ve onun 3 beytini 2 program boyunca yorumluyoruz. Mevlana diyor ki, insanlığın kurtuluş yolu din değildir. Her şeyden önce o insanı kamili bulmaktır. Ve yerleşik dinlere tamamen meydan okumak için tek bir beyitle tüm sistemi paramparça eder. Ve o, Mevlana Celaleddin Muhammed Rumi Belhi der ki, öyleyse her devirde bir veli, rehber mevcuttur. Kıyamete kadar bu imtihan sürüp gider. Yani Da Vinci şifresine atıfta bulunuyor sevgili Mevlana'mız. Oturduğumuz her an, nerede olursak olalım, aramızda bir rehber vardır. Rehber derken, veli-i fakihi, dini lideri kastetmiyor. Rehber derken, baymollayı, papazı ya da hahamı kastetmiyor. Aslında papazın, hahamın ve mollanın bu kişiyi bulması farzdır. Mevlana'nın rehberini onun şiirlerinde okumalıyız. Mevlana'nın rehberi herhangi bir dinin yolunda olmayan bir kişidir. Din o kişiye aittir. Din o kişinin içindedir. Bu kişi kimdir? Restart size 73. yolu gösteren programdır. Restart, Hosseini'nin kendi zırvalarını kusacağı bir program değildir. Bilakis bu programda Hosseini size Mevlana, Attar, Platon, Galen, Hegel ve Nietzsche'nin bakış açılarını sunacak. Restart programında Hosseini bir papağan gibi sadece bu bireylerin görüşlerini size aktaracak. Müslümanların sayısı daha fazla olduğu için bir kez daha Müslümanlara sesleniyorum. İslam'da iki bölümümüz vardır. Bir bölümüne usul-i din, dinin esasları, kökleri, diğerine furu-i din, dinin dalları denir. Yani bir taklit mercisi insanların taklit etmesi gereken kişidir ve taklit mercisinin rolü furu-i din ile başlar. Çok dikkat edin. Neden? Çünkü bütün Şii ve Sünni alimler kendileri anlamadan sağda solda sürekli meşhur bir cümleyi tekrarlarlar. O da şudur. Usul-i din tahkikidir, araştırmaya dayalıdır. Furu-i din ise taklididir. Usul-i din tahkikidir. Bu ne anlama gelir? Dinin kendisi araştırmaya dayalıdır, taklide değil. Bu demektir ki İbrahim usul-i dini arıyordu. Bu tahkikiydi. Musa aynıydı, İsa aynıydı. İşte bu yüzden İsa'nın Yahya ile tanışana kadar bir dini yoktu. Yahya ona dini anlattı. Yani o araştırdı, tahkik etti. Usul-i din nedir? Tevhid, Allah'ın birliği. Sünniler 3 tane kabul eder. Tevhid, nübüvvet ve ahiret. Şiiler 5 tane olduğunu söyler. Tevhid, adalet, nübüvvet, imamet ve mead, ahiret. Bunlar tahkikidir. Bunu kafanıza sokmak için söylüyorum. Alimler baya bilimin bile bir tanımı vardır. Madem programımın adı bilimsel mistisizm, bilimin kendine has bir tanımı vardır. Vaizler, abidler ve zahitlerin hepsi size der ki, efendim usul-i din tahkikidir. Dinleyici taklidi değil. İşte bu yüzden o saygıdeğer alimlere taklit mercileri adını verdiler. Bu demektir ki onları taklit etmelisiniz. Neyi taklit etmelisiniz? Namazı, orucu ve şer'i vergileri. Dolayısıyla bir taklit mercisinin usul-i dinin ilk 5 ilkesine veya ilk 3 ilkesine burnunu sokmaya ya da müdahale etmeye hakkı yoktur. Bunu o kadar sakin ve basit söyledim ki Hosseini'yi dinleyen 4 yaşındaki bir çocuk bile anlar. Usul-i din tahkikidir. Bu nedenle furu-i din taklidi olduğundan taklit mercisinin usul-i dine müdahale etme hakkı yoktur. Bu ne demektir? Bir taklit mercisi tevhid hakkında konuşamaz. Taklit merciniz sizi tevhide götüremez. Yani size Allah'ı anlatamaz, idrak ettiremez. Tevhid tek bir tanrıya ibadet etmek demektir. Taklit mercisinin tevhide karışmaya ve burnunu sokmaya hakkı yoktur. Neden? Çünkü tevhid Müslümanlar için bir usul-i dindir, dinin köküdür. Bu onların bunu araştırması gerektiği anlamına gelir. Taklit edemezler. Bu demektir ki hiçbir küçük keçi, hani şu en önde yürüyen öncü keçiyi görmüşsünüzdür, geri kalan koyunlar da onun arkasından gider. O aptallar bilmezler ki bu küçük keçi koyunları mezbahaya götürüyor. Mevlana bunu söyler. Der ki bu keçi koyunları mezbahaya götürüyor ve kendisinin iyi bir lider olduğunu sanıyor. Oysa aslında bu keçi iyi bir lider değildir, o bir aptaldır. Yakında kendisinin de öldürüleceğini bilmez, koyunlar da bilmez. Yani taklit mercisi demek, taklidi prensipler demektir. Usul-i din ise tahkikidir, araştırmalıdır. Peki sonuç ne? Çok net, bitti. Elbette bu diğer dinler için de geçerlidir. Hristiyanlarda da aynısı var, Yahudilerde de var. Dolayısıyla Şii ve Sünni ruhban sınıfında hiçbir din adamının tevhide karışmaya ve müdahale etmeye hakkı yoktur. Nübüvvet, peygamberlik konusunda da hiçbir hakları yoktur. Yani Buna kapasiteleri yetmez. Muhammed'in düşüncelerine dikkat edin. Nübüvvet ile ilgili olarak müdahale etmeye ve yorumlamaya hakları yoktur. Nübüvvet hakkında konuşamaz. Çünkü nübüvvet tahkikidir. Yani vaazlarında ve konuşmalarında Muhammed'i, Musa'yı ve İsa'yı özne olarak kullanamazlar. Çıkıp da Musa'nın kim olduğunu söyleyemez. Çünkü bu tahkikidir. Nübüvveti, peygamberi anlamak tahkikidir. Bu bir usul-i dindir, furu-i din değildir. Namaz, oruç, hums ve zekat değildir. Ahirete müdahale edemezler. Ahiret tahkikidir. Bu ne demektir? Yani size şunu yaparsan Allah'a dönersin diyemezler. Öbür dünya hakkında konuşamazlar. İşte bu yüzden Hristiyanlık döneminde büyük bir mistik ortaya çıkar ve cehennemi tamamen satın alır. Der ki, millet gidin keyfinize bakın, cehennemi kimseye satmıyorum ve kimseyi de içeri almıyorum. Bir mistik bunu yapar, yani hiçbir papaz, haham veya prensipte Şii ya da Sünni molla sizinle ahiret hakkında konuşamaz. Çünkü ahiret tahkikidir. Bunu kendileri söylediler. Ve Şiilikte imamet hakkında konuşamazlar. Bu demektir ki Şii'din adamlarının hiçbirinin Hüseyin bin Ali hakkında konuşmaya hakkı yoktur. Çünkü bunu kendileri söylüyor. İmamet tahkikidir diyorlar. Bu Hüseyin bin Ali hakkında konuşamazsın demektir. Neden? Çünkü Hüseyin bin Ali imametin bir parçasıdır. Ki bu bir usul-i dindir, furu-i din değil. Eğer insanların Hüseyin bin Ali konusunda bir taklit mercisini taklit etmesi gerekseydi, bu furu-i dine konulurdu. O zaman şöyle olurdu. Namaz, oruç, hums, imamet, zekat, hac ve ziyaret. Dolayısıyla arifler, mistikler ve sufiler dışında hiçbir din adamının imamlar hakkında konuşmaya hakkı yoktur. Yani biri Ali hakkında tek bir kelime ederse ağzının ortasına bir tane çakabilirsiniz. Konuşamazlar. Ali kimdi? Ali neydi? Ali ne yaptı? Ali ne düşündü diyemez. Bırakın bunun hakkında kitap yazmayı. Tevhid hakkında konuşamaz, yani hiçbir din adamı Tanrı hakkında konuşamaz. Nübüvvet hakkında konuşamaz, çünkü bu tahkikidir. Nübüvveti senin kendin anlaman gerekir. Tevhidi senin kendin anlaman gerekir. Bu tahkikidir. Sevgili dinleyici, araştırmalıdır. Ahiret hakkında konuşamaz. İlahi adalet hakkında konuşamaz. Ben adilim, ben adilim konuşamaz. Peki, affedersiniz Bay Hüseyin'i, benim tatlı canım. Bütün bu Şii ve Sünni mollalar ne iş yapacak o zaman? İmam Cafer-i Sadık buyurur. Onların ne yapması gerektiğini anlamanız için Musa'nın yaptığını yapmaları gerekir. Tam olarak İsa'nın yaptığını yapmaları gerekir. Bütün papazlara ve hahamlara farzdır. Çünkü Hristiyanlıkta bu 72 milletin komik bir dalı var. Bunlardan sadece biri doğrudur. Yahudilik de maalesef aynıdır. 72 saçma sapan dini vardır ve lanet olsun ki bunlardan biri doğrudur. İnsanın o doğru olanı bulması için bu çok ilginç. Neden doğrudur? Çünkü diğer dinler gibi değildir. Müslümanlar arasında da durum aynıdır. Dikkat edin, bu önemli bir nokta. Yani usul-i dine karışamayacağını söylediğiniz bu din adamları, evet bu doğru. Bunu kendileri de biliyorlar. Kendileri diyorlar ki bizi taklit edin. Yani biz sizin kaynağınızız. Siz bizim mukallitlerimizsiniz. Taklitçilerimizsiniz. Neyi taklit edebilirsiniz? Namazda ve oruçta. Namaz kaç rekattır? Oruç nasıl tutulur? Ne yapmalıyız? Bunlar onlara sorulması gereken sorulardır. Gidin sorun. O kadar da önemli değil. Ama Şiilerin imamı Cafer-i Sadık, sayın Müslüman, konumun ne olursa olsun, işin ne olursa olsun, doktor, dişçi, mühendis, din ordusu mensubu, üniversite öğrencisi, her neysen dikkat et. Eğer namaz kılıyorsan dikkat et. Diyor ki İmam Cafer-i Sadık bunu söyledi ve İmam Hasan el-Askeri, senin zamanın imamının babası, canım benim, onlar bu cümleyi 3 kez farklı şekillerde söylediler. Bir taklit mercisini taklit edebilmeniz için o taklit mercisinin dört şartı yerine getirmesi gerekir. Bir, efendinin, Mevla'nın emrine itaatkar olmak. Hayır, geri kalanını okumanıza bile gerek yok. Bu demektir ki bu kişinin gidip şu aybı bulması gerekir. İsa, İsa oldu mu? Nasıl? Efendinin emrine itaatkar oldu. Yani onun efendisi kimdi? Yahya'ydı, vaftizci Yahya. Yahya'nın dini neydi? Toplamda sadece 500 kişi Yahya'yı tanıyordu. Öyle değil. Beşikte konuşmuş olsa bile Hristiyanların kendi sözlerine, İncillere göre İsa 27 yaşında gidip tekrar Yahya'yı bulur ve ona iman eder. Yahya ona ne yapmasını söyler? Biri Muhammed'e git Hira mağarasında otur der. Muhammed'in dini neydi? Muhammed Cebrail'in ifşa olacağını biliyor muydu? Çünkü Cebrail'in ifşa olduğu gün Müslümanlar kendileri Bay Muhammed'in bayıldığını ve yere yığıldığını söylerler. Musa asayı bıraktığında kaçtı. Kendileri söylüyor, Tanrı sordu, efendi nereye kaçıyorsun? O dedi ki, efendim şunun ne kadar devasa olduğuna baksana, ne ejderha ama, ve topukladı, kendileri korktular. Müslümanların kendileri diyor ki 20 günden fazla bir süre boyunca bu Muhammed'in başına günde 20, 30 kere geldi, bayılıyor, bilincini kaybediyor ve tekrar geliyordu. Sebebi ey örtünüp bürünen ya eyyühel müddessir ayetidir. Siz saygıdeğer Müslümanların Kur'an'ındaki tam da bu ayet der ki ey pelerine sarınmış kişi, yani ey korkan kişi, neden korkuyorsun, neden streslisin, ne oldu? Şimdi ben hala hiçbir şey söylemedim, soruyu henüz cevaplamadım. Sadece tarihte neler olduğuna dair imalarda bulundum. Demek ki bir taklit mercisinin usul-i dine giden yolu bulması için kendisinin araştırması, tahkik etmesi gerekir. Bu demektir ki bir taklit mercisi efendinin emrine itaatkar olmalıdır. İsa'nın da aynı şeyi söylediğini söylüyoruz. İsa dedi ki, ey haham, efendinin emrine itaatkar mısın? Dediler ki, evet, bizim Musa'mız vardı. Dedi ki, yahu Musa çağlar öncesindeydi be adam, 470 yıl önce. Hala ona mı yapışıyorsunuz? Sizin şimdiki efendiniz kim? Dediler ki, bizim şimdi bir efendimiz yok. Sonra görüyoruz ki İsa Yahya adındaki kendi efendisine gidiyor ve vaftiz oluyor. Musa der ki, hey sen, efendinin emrine itaatkar mısın? Musa'nın zamanındaki insanların %99'unun bir dini vardı. Evet, Efendimiz İbrahim'dir. Biz İbrahim'in dinine sahibiz. Herkes İbrahim için ağlıyor, göğüslerini dövüyor, gözyaşı döküyor ve 16 gün yas tutuyordu. İbrahim, İbrahim, sonra İbrahim için kutlama yaptılar. İbrahim putları kırdı, İbrahim. Sonra Musa dedi ki, siz Efendinin emrine itaatkar değilsiniz. Efendim, ben Tanrı'dan beni dosdoğru yola iletmesini istedim ve o bana efendimi gösterdi. Sordular, senin efendin kim? Dedi ki, Şuayb'i. Sordular, Şuayb'i kim? Toplamda 4 kişi bile Şuayb'i tanımıyordu. Sadece yaklaşık 16 kişi onu tanıyordu. Sevgili dinleyici, bütün halk hangi dini takip ediyordu? İbrahim'in dinini. Peki, Şuayb hangi dini takip ediyordu? Tarihte görüyoruz, Kur'an ayetlerine, Tevrat'a ve İncil'e göre. Bakın, ödünüzü patlatmak için Nietzsche'nin kitabından alıntı yapmadım. Hegel'den alıntı yapmadım. Allah'a yemin ederim, bunu unutmayın, bu bilgili ateistlerden alıntı yapmadım. Sizin kendi kitabınızdan konuşuyorum. Yahudilikteki çıkış kitabında Exodus bile çok sahih 4 kitap olduğunu görüyoruz ve sevgili dinleyiciler bilmeli ki orada da Kalabeha ve diğerleri gibi Sufi mezhepleri mevcuttur. O tartışmayı şimdi açmak istemiyorum. Bu ayetlere göre yazılıdır ki Muhammed bir adam gördü. O adam ona git şuraya yukarı otur dedi. Ya da belki bir kadın gördü, Muhammed birini gördü ve o kişi ona git Hira mağarasında otur dedi. Muhammed Hira mağarasına gittiğinde ne yapıyordu? Bu benim haftaya yapacağım tartışmanın konusu. Gördüğü şeye yol açan, ne yapıyordu? Kur'an ayetine göre Musa Şuayb'ı görmüştü. Tevrat'a göre de Şuayb'ı görür. Sadece 16 kişi Şuayb'ı tanır. O, Efendinin emrine itaatkar olur. Taklit ve düşünce takipçisi olmaktan çıkıp usul-i dine geçer. Dini daha yeni anlamaya başlar. Şuayb'ın dini nedir? Eğer Şuayb'ın dini İbrahim'in dini ise, o zaman neden Musa gidip ona sil baştan iman etmek zorunda? Eğer İsa'nın dini Musa'nın dini ise, İmran da aynıdır. Eğer Musa'nın dinini takip ediyorsa, tıpkı bizim şu an Muhammed'in dinini takip eden Müslümanlar olmamız gibi, eğer Musa'nın dinini takip ediyorsa neden gidip Yahya tarafından tekrar vaftiz ediliyor? Yahya onu hangi dine inisiye ediyor? Adam bebekti yahu. İsa'nın annesi Meryem onu 3 kere vaftiz etmiş, 60 kere gusül abdesti aldırmış, kulağına 2000 tane ayet-el kürsi okumuş, sol kulağına ezan okumuş, sağ kulağına kamet getirmişti. Benim tatlı canım, aynı Meryem, Meryem bunu yaptı. İmran kızı Meryem bütün bunları yaptı. Bu İsa'ya ananın babanın seni Müslüman yapmak için yaptığı bütün İslami şeyler yapılmıştı. Bu ritüellerin tanrısıydı o. Muhtemelen şans getirsin diye sonunda üzerlik otu bile yakmıştır. Ama Bay İsa Tevrat, İncil ve Kur'an ayetlerine göre Bay vaftizci Yahya'ya gider. Yahya'ya beni vaftiz et der. Yahya, senin beni vaftiz etmen lazım der. O da şimdilik sıra sende der. Ebeveynlerinin dininden iğrenir, yeni bir din bulur. Yahya'nın dini neydi? Ve aynı şey kendisine Hira mağarasına gitmesi söylendiğinde Muhammed'in de başına gelir. Oraya gider ve sonra Cebrail'i görür. İlginç olan şu ki bütün bu insanlar gidip o mistiği ya da o büyük sufiyi ya da o insanı kamili bulduklarında bir süre sonra bir UFO görürler. Cebrail bir UFO'dan başka bir şey değil midir? Paralel evrenler ve UFO'lar var mıdır? Nötron yıldızlarının belli bir bilinci var mıdır? Bir insan kendi ruhuna girdiğinde bir nötron yıldızı gibi kendi içindeki her şeyi yutar mı? Bunlar Restart programında size sunulacak birçok sorudur. Süremiz doldu. Dikkate değer nokta şu ki basit bir soru sorduk. Gelecek haftaya kadar bu soru üzerine düşünmeye devam edebilirsiniz. O zaman Musa döneminin çok derin ve engin tasavvufunu açıklayacağız. Böylece Musa'nın kim olduğunu, zamanında neler yaşandığını ve Yahudilerin bu hikayenin anlatılmasını neden istemediklerini bileceksiniz. Ve Müslümanlar neden Musa hakkındaki gerçeği bilmenizi istemiyorlar? Musa nedir? Gelecek haftaki konumuz bu. Tabii ki soru sizin için değil, soru öncekiyle aynı. Biz hala Mevlana'nın şiirini tanımlıyoruz. Sus sus ki dilsizlerden, suskunlardan duyasın dile ve söze gelmeyeni. Sus sus ki o güneşten duyasın kitaba ve hitaba gelmeyeni. Eğer siz bir yarasa gibi kitaplarda olmayan ve bir vaizin söyleyemeyeceği şeyleri algılayabiliyorsanız, o zaman sus, sus ki can okyanusun nefes alsın, yani Cebrail, alışılmışı bırak ve Nuh'un gemisine bin. Bu üç beyti yorumluyoruz ve inşallah yorumumuz haftaya tamamlanacak.